Ayrım 53 erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 466. Aktarım nevrozu. Normal ve nevrotik kişilik arasında kesin bir ayrım çizgisi yoktur. Çoğumuzda nevrotik eğilimler olabilir. En basit deyimiyle sinirlilik hali olarak tanımlayabileceğimiz nevrozlar, sürekli bozukluklardan çok yüzeysel, psikolojik ve işlevsel belirtiler gösteren durumlardır. Nevrotik davranışların kökeninde kaygı yatar. Dinamik psikoterapide sık rastlanan terimlerden birisi aktarım nevrozudur. Bu terim hastanın başlıca çatışmalarını terapist ile ilişkisine aktarması ve bu nedenle tedaviye başvurmasına neden olan rahatsızlık belirtilerinin beklenmedik bir biçimde hızla kaybolması durumunu anlatmak için kullanılır. İlk birkaç görüşmeden sonra hastanın bozuk uyumu neredeyse mucizevi bir şekilde düzelir. Bununla beraber terapist ile ilişkisi tedavi öncesinde başkaları ile olan ilişkileri gibi bozuk bir biçimde devam eder. Kuramsal olarak dinamik psikoterapi tedavi sürecinde bu aktarım nevrozunun çözümü etrafında dolanır. Bu durumda hasta terapisti çocukluğundan beri ana babasını kullandığı biçimde kullanmaktadır denilebilir. Bununla birlikte bilgisi ve anlayışı ile terapist çok daha uyumlu ve gerçekçi bir ebeveyn olarak işe yaramakta ve hastanın büyüme döneminde yenmeye zorunlu olduğu çatışmaları, aşması gereken güçlükleri şimdi çözmesinde işe yaramaktadır. Hastalık belirtilerindeki bu beklenmedik ve ani düzelmeyi fark eden terapistin bu durumda bir aktarım nevrozunun söz konusu olabileceğini aklında tutması gerekir. Schreber vakasından 13 yıl sonra yayınlanan Nevroz ve Psikoz başlıklı çalışmasında Freud her iki tür bozukluğun etiyolojisinin ortak olduğunu belirtir. Çocukluk arzularından birinin engellenmesi ya da doyurulamaması. Ancak bu engellenmenin yarattığı gerilim ve çatışmayla baş etmek için tutulan yol farklıdır. Nevrozlarda ego dış dünyanın yanında yer alıp id'i susturmaya yönelirken, psikozlarda ego id karşısında pes eder ve dış gerçeklikten yüz çevirir. Daha yalın bir deyişle aktarım nevrozları ego ile id arasında bir çatışmaya karşılık gelirken, psikozlar ego ile dış dünya arasındaki çatışmaya karşılık gelir. Freud aynı yılı yazdığı ikinci bir makalede de nevroz ve psikoz arasındaki ayrıma değinir. Nevroz gerçekliği reddetmeyip sadece görmezden gelir. Psikoz ise gerçekliği reddeder ve başka bir gerçeklikle değiştirmeye çalışır. Karşı aktarım, kontur transferans. Hastanın yaşadığı aktarıma karşılık terapist de karşı aktarım yaşayabilir. Çünkü karşı aktarım terapistin hastasına karşı duygularıdır. Yani çarpık empati durumu söz konusudur. Karşı aktarım terapi sürecinde terapistin duygusal tepkilerini bilinçsizce karşısındaki kişiye aktardığında veya yansıttığında oluşur. Buna rağmen karşı aktarım terapist için yararlar sağlayabilir. Terapist kendi his ve tepkilerini kontrol edebiliyorsa tedavi edici yaklaşım hakkında yeni düzenlemeler yapabilir. Ayrıca karşı aktarım terapiste karşısındaki kişinin gelişimi hakkında değerli bir geri bildirim sağlayabilir. Mesela eğer terapist kendi tedavi yöntemi konusunda özür diler bir hale geldiyse, bu kişinin terapiye direndiğinin göstergesi olabilir. Tabii ki terapistin kendi psikolojik rahatsızlıkları karşısındaki kişinin karşısında ortaya çıkabilir. Fakat terapist uygun olmayan bir şekilde davrandığında, zarar görecek olan kişinin terapi sürecindeki gelişimidir. Eğer kişinin aktardığı illüzyonlar terapistin olumsuz düşünceleriyle benzerse, kişinin durumu daha kötü bir hal alacaktır. Bu durumda kişinin gelişimi engellenir ve hatta kişi de daha büyük psikolojik hasarlara yol açabilir. Bu nedenle terapist kendi duygusal sıkıntılarını ve bilinç dışı çatışmalarının izlerinin hastasıyla ilişkisini etkilemesine izin verme konusunda çok dikkatli olmalıdır. Hastasını samimi ve içten bir şekilde değerlendirebilmesi için terapist hastasının terapiye getirdiği ümitsizlik ve karamsarlıklardan etkilenmemeli, kendi ihtiyaç ve korkularının ne olduğunu bilmeli, hastasının yarattığı duyguların ve bunlarla kişisel dinamiklerinin arasındaki ilişkilerin ve kendi güdülenmelerinin yeterince farkında olmalıdır. Örnek olarak vajinismus sorunu yaşayan bir hastanın terapisinde karşı aktarım terapisti için sürekli bir zorluk yaratabilir. Parmak egzersizlerinde ilerleme çok yavaş olursa veya hiç ilerleme olmazsa terapist kendini suçlu, kızgın veya çaresiz hissedebilir. Aynı hafta içinde birden fazla vajinismuslu hasta gördükten sonra terapist kendini oldukça çökmüş hissedebilir ve giderek ileride benzer hastalarla çalışmak istemeyebilir. Özellikle bilinç dışı çatışmalardan, elektra kompleksi, dolayı vajinismus sorunu yaşayan hastalar çok güç fark edilebilen karşı aktarım sorunları ortaya çıkarırlar. Acı çeken ümitsizliğe kapılan bir vajinismus hastası terapistinin iyileştirme, kurtarma, tanrıcılık oynama ve beğeni kazanma fantezilerini harekete geçirebilir ya da bu acının varlığına yönelik öfke ortaya çıkabilir. Bu reaksiyonların açıkça farkında olmak, ağır vajinismus olan hastalarda terapiyi yürütebilmek için terapistin anlayışlı ve sabırlı olmasına, küçük kazanımlarla yetinmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda terapist rolünün sınırını aşıp açıkça zayıf olan bir hastanın tüm işini üstlenmekten kaçınmalıdır. Bu farklılığı sağlamak amacıyla terapist hastasına yönelik olumlu ve olumsuz duygular ile bu yaşantıların kendi geçmişiyle olası ilişkisini sürekli göz önünde bulundurmaya devam etmelidir. Karşı aktarım kavramını Freud terapistin hastasına karşı geliştirdiği aktarım ya da terapistin hastanın aktarımına karşı geliştirdiği tepki olarak tanımlamıştı. Ancak daha sonra Winnicott, psikotik hastalarla yaptığı çalışmalarında farklı bir aktarım olgusuna dikkat çekti. Nesnel nefret adı verilen bu aktarım, terapistin çözümlenmemiş bilinç dışı çatışmalarından kaynaklanmak yerine, hastanın rahatsız edici davranışlarına karşı doğrudan ortaya çıkan doğal tepkilerden köken almaktadır. Nesnel sözcüğünü, hastaların bazı kışkırtıcı davranışlarına çoğu terapistin aynı tepkiyi gösterebileceğini vurgulamak amacıyla kullanmıştı. Pasif karşı aktarım bilinçsizce ortaya çıkan bir durumdur ve kişiye daha fazla hasar verebilir. Bu yüzden ne pahasına olursa bu durumdan kaçınılmalıdır. Bu tür bir olumsuz karşı aktarımın zararları, terapist kendi kişisel terapisini başarılı bir şekilde sonlandırdığında minimuma inecektir. Kişisel bir terapi almak, terapistin kendi kişisel çelişkilerini, davranışlarını, psikolojik zayıflıklarını ve yetersizliklerini devamlı şekilde izlemeye gayret etmesine yardımcı olacaktır. Terapiye gelen hastanın ihtiyaçlarını tarafsız bir şekilde değerlendirmek ve kişiyi yargılamadan ona rehberlik etmek için kendini bu yola adamış bir profesyonel gereklidir. Bu zor yolda terapistin kendi kendini incelemesi ilk adımdır. Karşı aktarım tabii ki çok ince şekillerde ortaya çıkabilir. Terapist tarafından ortaya çıkarılan herhangi bir bilinçsiz hevesin ipucu, kişide bilinçsizce terapistin ondan istediklerine cevap verme isteği uyandırır. Mesela kişi terapistinde onay alma isteğinde bulunabilir ve bu şekilde davranabilir. Eğer terapist budur aldatmalara açık bir kişi ise hiç vakit geçirmeden bu konuda uzman birisine danışmalıdır. Çünkü terapistin karşı aktarım şekillerinin bilincinde olması çok önemlidir. Terapist hem olumlu hem de olumsuz şekillerde karşı aktarımlarda bulunabilir. Terapistin kendini devamlı şekilde incelemesi onun kendi kendini kontrol etmesini sağlayacaktır. Olumlu karşı aktarım. Terapist kendini örnek bir kişilik olarak davranmaya, sosyal vicdan olan kişi olarak davranmaya ve kendi adına iyi bir kişi olarak davranmaya heveslendirdiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle herhangi bir şekilde ortaya çıkan olumlu karşı aktarım kişinin iyileşme sürecine yardımcı olacaktır. Çünkü bütün bu özellikler kişinin yararınadır. Bu tür bir aktarımın olumlu yönleri terapist kişi tarafından zeki ve şefkatli bir profesyonel olarak değerlendirilmeye gayret ettiğinde ortaya çıkar. Terapist de zaten bu doğrultuda davranıyordur. Bu bağlamda terapist kendi işlevsel standardını korumaya çalışır. Her ne kadar bu hevesler bilinçsiz olarak ortaya çıkmış olsa da, kişi karşı aktarım sayesinde terapistin gerçek empatisini algılayabilir ve onu gerçekten anlayan birisi haline güvenebilir. Olumsuz karşı aktarım. Terapistin kendi olumsuz düşüncelerini ve hislerini yansıtmasından ortaya çıkar. Olumsuz karşı aktarımın oluşmasının nedenlerinden biri kişinin problemlerinin terapistin kendi çocukluk travmalarını harekete geçirmesidir. Bu nedenle olumsuz bir karşı aktarım kişinin tedavisine zarar verebilir. En yaygın olumsuz karşı aktarımı şekli terapistin karşısındaki kişinin çocukça davranışlarına ebeveyn gibi davranmasıyla ortaya çıkar. Karşı aktarımın negatif özellikleri birçok şekilde ortaya çıkabilir. Terapist kişinin ona bakış açısından dolayı kendini yüce bir insan sanabilir, bir ödül isteyebilir. Böylece kişinin terapistinin kendine beğenmişliğine yardım ederek hem onu hem kendini aldatmış olur. Terapist aynı zamanda kişi etkili bir şekilde tedavi etmek için çok gayretli olup kişinin direncine ve gelişmemesine sabırsızlık gösterebilir. Terapist kişinin geçmişi hakkında fazlaca meraklı olabilir ve kişiye alakasız ve gereksiz sorular sorabilir. Bunun nedeni kendi merakını gidermektir. Eğer terapist kişinin rahatsızlığını tedavi edemeyeceğini düşünüyorsa, ilk önce kendi geçmişine göz atması gereklidir. Belki de kendi geçmişinde hala çözülmemiş olan psikolojik rahatsızlıklar vardır. Eğer kişi bu araştırmadan kolayca kaçıyorsa, karşısındaki kişiyi tedavi etmekten onu alıkoyan geçmişinde yaşadığı korkular, suçluluklar ve utançlardır. Kişinin geçmişini araştırmaya karşı böyle isteksizliğin üstesinden gelmek terapisti başarıya götürür. Bu tür olumsuz karşı aktarımlara karşı tetikli olmak için terapist kendi düşüncelerini ve hayallerini her zaman gözlem altında tutmalıdır. Eğer herhangi bir şekilde bu tip olumsuz aktarımın belirtileri fark edilirse, sorunun kaynağını bulmak ve çözmek için gerekli adımlar atılmalıdır. Terapist aynı zamanda karşısındaki kişiye herhangi bir şekilde olumsuz duygular içeriyorsa, onları bilinçli bir şekilde bastırmalıdır. Bu şekilde kişinin bunları bilinçsizce algılamasının da önüne geçmiş olur. Mesela terapist kişinin fiziksel görünüşünü hoş bulmayabilir veya kişisel yaratılışını beğenmeyebilir. Bu tür hislerin bastırılması kişiyle terapist arasında kurulan yakınlık ve empatinin de korunması anlamına gelmektedir. Eğer bu hisler başa çıkılamaz bir hal aldıysa terapistin de kendine göre ehil birine müracaat etmesi gerekir. Uyumlu karşı aktarım. Terapist karşısındaki kişinin içsel çatışmalarıyla uyumlu olduğunda ve bu nedenden dolayı kendi hisleri ve problemleriyle tam bir empatik kurulabildiğinde ortaya çıkar. Bu tür bir olumlu karşı aktarım sayesinde terapist herhangi bir direncin farkına varmak konusunda ustaca davranabilir. Uyumlu karşı aktarım bütün terapistler için ideal bir oluşumdur ve bütün terapistler böyle bir aktarımın olmasını beklerler. Bağdaşan karşı aktarım. Olumlu yönde oluşan karşı aktarım şekillerinden biridir. Bu karşı aktarım yüksek seviyedeki yakınlık ve empati kurar. Bu tür bir karşı aktarım açılık ve doğallığı da beraberinde getirir. Terapist bu sayede esnek yaklaşımlarda bulunabilir. Karşısındaki kişiyle neredeyse telepatik bir ilişki kurabilir. Kişiyle terapist arasında gözlemli bir ortaklık kurulur. Bu tür bir karşı aktarım sayesinde kişi terapi sürecinde kendisi olabilir. Kişi kendi hislerini, düşüncelerini, fikirlerini ifade etmekte serbest davranabilir. Çünkü bütün bu bilgilerin anlayış ve hatta coşkuyla karşılanacağını bilincindedir. Tamamlayıcı karşı aktarım da olumlu yönde oluşan karşı aktarım biçimidir. Bu tür bir oluşum tamamlayıcı özellikler içerecektir. Mesela terapist karşısındaki kişinin çocukluktaki heveslerini ortaya çıkarmak için kasıtlı bir şekilde ebeveyn gibi davranabilir. Buna rağmen bu gibi durumlarda kendi içsel ihtiyaçlarını gözetmiyordur. Fakat karşısındaki kişinin aydınlanmasını sağlamak için gerekli ortamı sağlamaya çalışıyordur. Aslında terapist kendi tepkilerini kontrol etmede usta olduğunda kişiye çok yarar sağlayabilir. Ama terapist kendi düşüncelerini kontrol edemiyorsa bu kişinin acı çekmesine neden olacaktır. Direnç, rezistans. Hastanın değişmeye ve terapistin iyileştirmeye yönelik çabalarına direnmesini tanımlayan direnç kavramı, hastanın sorunlarının kaynağını doğru ve hızlı bir biçimde anlamasına, içeriden karşı koyan bilinç dışı güçleri tanımlar. Terapiye her aşamada eşlik edebilen direnç, hastanın her davranış düzelme isteği ve bu isteğe karşı güçler arasında bir uzlaşmayı içerir. Tüm direnç tepkileri yüzleşilmesi hoş olmayan duygu ve düşüncelerden kaçınmayı amaçlar. Terapi süreci kabul edilmesi güç, bilinç dışı dürtülerin ve yaşantıların bastırılması ile engellemeye çalışırken, direnç ise terapi sürecine karşı bastırma mekanizmasını korumaya çalışır. Özgür iradesi ve seçimiyle terapiye gelen hastada tedavinin başlaması ile birlikte söz konusu bu dirençler de kendisini göstermeye başlar. Örneğin vajinismus hastası terapideki zamanının büyük çoğunluğunu terapistin her sözüne inatçı bir şekilde itiraz ya da her önerisini kendi iç dünyasına hiç göz atmadan durmadan tartışmakla geçirebilir. Terapistin önerdikleri benim cinsel işlevlerimin gerçekleşmelerine ne ölçüde denk düşüyor diye düşünmek yerine terapistle amansız bir rekabete girmek hasta için sanki çok defa önemliymiş gibi görünebilir. Sanki terapistin karşısına bir şey yapması istendiğinde durmadan karşı koymaya çalışan 4-5 yaşlarında şımarık bir çocuk varmış gibidir. Direnç türlü biçimlerde görülebilir. Terapi randevusunu unutma, terapi saatine gecikme, terapisten bir şeyler saklama ve önemli, anlamlı olayları unutma, rüyaları hatırlayamama, daha önceki görüşmelerde tartışılmış önemli konuları unutma, kendiliğinden ve içtenlikli davranmama, duygularını açıklayamama ve benzerleri. Genel olarak hastalar yaşadıkları direncin farkında değildirler. Dinamik psikoterapi alanında çalışan terapistler terapi sürecinde yaşanan direnci olağan karşılar ve bu olguyu terapide iyileştirici bir yüzleşme aracı olarak kullanırlar. Hastanın farkına vardığı dirence elgel olması beklenir. Direnç niteliğindeki tutum ve davranışların gerçek anlamları uygun bir zaman dosyasına yorumlanmalıdır. Bu konu tüm anlamıyla kavranana dek bu yorumlar tekrarlanmalıdır. Rüya. Freud rüyaları bilinç dışına giden kral yolu olarak niteler. Rüya, uyku sırasında oluşan halüsinasyon yani varsanım niteliğinde bir yaşantıdır. Rüyaların uyandıktan sonra hatırlanabilen kısmına rüyanın belirgin içeriği adı verilir. Bununla birlikte belirgin içerik ancak karışık bir ruhsal olaylar dizisinin son ürününü oluşturur. Bu olayı anlayabilmek için ruhsal aygıtın incelenmesi gerekir. Bilinç dışı güçler boşalıma ve doyuma erişmek için bilinci zorlayan içgüdüsel istek ve gereksinimlerle doludur. Bunların içinde şu ya da bu nedenle doyurulması derin ego tarafından uygun görülmeyip bilinç dışına bastırılanlar orada korunmakta ve birikmektedir. Uyku sırasında derin egonun gerçeklikle ilişkisi kesilmekte ve böylece bilinç dışı yasaklanmış isteklerle ilgili uyanıklılığı azalmaktadır. Boşalmak için fırsat kollayan bu istekler ise uykuda derin ego tarafından çok daha gevşek bir sansür uygulandığı için bilince çıkmaya hazır durumda beklemektedir. Yorumlama. Dinamik psikoterapilerde terapistin en önemli tedavi aracı ve silahı yorumlamadır. Bir takım savunmaların yorumları bilinç dışı çalışmaların yorumlarından önce yapılır. Yorumlamada amaç hastanın bilinç dışı çatışmalarına karşı ne gibi gerçeğe uymayan savunmalara başvurduğunu görmesine yardım etmektir. Çünkü bu savunmalar anlaşıldıktan sonra çatışma bilinç düzeyine daha yakınlaşmış olur. Bundan sonra nihai yorumlar da yapılabilir. Terapinin sonuçlanması. Terapi hastanın çatışmalarının büyük bir kısmı hakkında içgörü kazandığı ve bunları uygun bir biçimde çözümlediği, terapiste ile ilişkisinin aktarım yerine normal bir nesne ilişkisi niteliğine dönüştüğü noktada sonlandırılabilir. Aktarım ilişkisi çözümlenmiş hasta terapisinden bağımsızlaşır, olgun ve normal tepkiler göstermeye başlayabilir. Hastanın geçmişinden kaynaklanan bilinç dışı çatışmalarına karşı kullandığı savunucu tutumları artık davranışlarını etkilememeye başlar. Daha bağımsız ve daha olgun bir düzeyde yaşayabilir. Tam bu noktada terapist hastasına ego olgunlaşmasının tüm yaşam boyunca sürebileceği bilgisini verir ve günün birinde anlamakta güçlük çektiği herhangi bir durum karşısında tekrar kendisini arayabileceğini belirtir. Ruhsal aygıt. Tüm insan davranışlarının bir anlamı vardır. İnsan zihninin belli bir takım işleyişi belli yasalar çerçevesinde diğer işleyişlere bağlıdır. Sonuçlara bakarak sebeplere ulaşmak olasıdır. İnsan zihninin belli bir katmanındaki bilgiler, izlenimler, ihtiyaçlar bilinçli alan tarafından algılanamaz, kullanılamaz. İnsan zihni dürtüler tarafından harekete geçirilir. Zihin amaca yönelik işler. Amaçsa dürtüleri doyuma kavuşturmak, acıdan kaçınmaktır. Her gelişim birbirini takip eden dönemlerden oluşur ve her dönemin bir kriz noktası vardır. Herhangi bir döneme ait kriz noktası aşılamazsa, bir sonraki döneme ait kriz noktasının aşılması engellenir. İnsan zihninin 5 öğesi vardır. Dış gerçeklik, içgüdü, id, ego ve süperego. Dış gerçeklik. Gerçek varlığı kesin olan, insan algısından bağımsız olarak var olan demektir. Dış dünya kişinin kontrolünde olmayan yaşantılar ve tanıklar bütünü, pek çok travmatik özelliği de içinde barındıran bir gerçekliktir. Ruhsal bütünlüğü tehdit eden örseleyici anlara ve hatta hatırlatıcılarına karşı her insanın bu anları geçici mücadele edilebilir ve dönüşebilir olarak algılamasını sağlayacak nitelikte bir zemine ihtiyacı vardır. Çünkü insan sadece dürtüler, yasalar ve yasaklara göre yaşamaz. Aynı zamanda gerçeklik yönelimli planlamalar, stratejiler, yargılar oluşturmak, ayakta kalmak için çevreye en uygun yanıtları vermek durumundadır. Sonuç olarak insan içinde yaşadığı toplumdan etkilenir ve toplumu etkiler. Güdü, dürtü, içgüdü. Organizmanın gereksinmelerini karşılayan davranışları başlatan güçlere güdü, dürtü ve içgüdü denir. Güdü deyince organizmayı belli ve düzenli bir davranışa yönelten herhangi bir durumu anlıyoruz. Örneğin güven ve korunma güdüsü, onuru koruma güdüsü ve benzerleri. Dürtü ise organizmanın uyarılmış bir durumudur. Örneğin açlık dürtüsü, susuzluk dürtüsü, cinsel dürtüler ve benzerleri. Dürtü ve güdü birbirinin yerine kullanılabilir ama genel olarak dürtü biyolojik gereksinimleri belirleyen itici güç için kullanılmakta, güdü ise dürtüyü de içine alan fakat daha çok yaşam deneyimleri sonucunda ortaya çıkan gereksinimleri belirleyen daha genel ve kapsayıcı bir terim olarak kullanılmaktadır. İçgüdü ise biyolojik uyarılmanın psikolojik anlatımıdır. Yani türe özgü davranış örneklerini başlatan ve sürdüren, değişmeyen ve doğal olarak bulunan güçlerdir. Kaynağını aldığı bedensel uyarılmaya ihtiyaç, ihtiyacın psikolojik temsilcisine istek denir. İstek davranışı güdülendirir, aynı zamanda davranışın yönünü de belirler ve belirli bir uyaran için kişinin duyarlılığını da artırır. İçgüdüler, yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü olarak ikiye ayrılır. Yaşam içgüdüsünü çalıştıran enerji türüne libido denir. Libido cinsel dürtünün dinamik belirtisidir ve genellikle cinsel dürtü ile eş anlamlı olarak kullanılır. Libido oldukça karmaşık olan dürtülerden oral, anal, genital dürtüler oluşur ve bu dürtülere parçalanabilir. Her dürtünün bir amacı ve nesnesi vardır. Amaç boşalma ve doyumdur. Ölüm içgüdüsünün önemli bir türevi saldırganlık dürtüsüdür. Saldırganlık dürtüsü aslında insanın kendine yönelik yıkıcı eğilimlerinin dış dünyadaki nesnelere çevrilmesidir. Bilinç, bilinç dışı. Freud, zihinsel yaşantılarımızın yalnız farkında olduklarımızla sınırlı olmadığını, o an farkında olmadığımız ya da hiçbir zaman farkına varamayacağımız zihinsel süreçlerin aslında daha önemli boyutlarda olduğunu ileri sürmektedir. Farkında olmadığımız bazı zihinsel süreçlerin olabileceğinin en önemli göstergesi rüyalardır. Belirli bir zaman diliminde farkında olduğumuz zihinsel süreçleri, bilinç çaba harcayarak farkına varabildiğimiz zihinsel süreçleri bilinç öncesi, hiçbir şekilde farkına varamadığımız zihinsel süreçleri bilinç dışı veya bilinç altı olarak tanımlayabiliriz. Görülen bilinç hallerinin gerisinde çok daha derinde ve görünmez bir bölgede işleyen bilinç dışı, bilinç durumunu etkileyen asıl yapıdır. Bilinç dışı zihinsel süreçlerin farkında olmamamız, bunların insan davranışında hiçbir rolü olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bilinç dışı süreçler düşünce ve davranışımız üzerinde dinamik etkilere sahiptir. Bilinçli güdülenmelerimiz kendiliğinden oluşmamakta, bilinç dışı süreçlerinin kendi aralarındaki etkileşmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bilinçli güdülerimiz bilinç dışı süreçlerin türevleridir, şekil değiştirmiş biçimleridir. İnsan yaşamındaki belirleyici ve çok önemli rolüne karşın bilinç dışı zihinsel süreçlerin işleyişini ve içeriğini çözümlemek kolay değildir. Ancak hipnoz, serbest çağrışım, rüyaların ve anormal ruhsal belirtilerin incelenmesiyle açığa çıkarılmaları olasıdır. Bilinç dışının 6 işlevi vardır. 1. Bilinç dışı hafıza bankasıdır. Başımıza gelen ve iz bırakan her şeyi zihin depolar. Hipnotik regresyonla bilinçli zihnimizde kaybolmuş bu hatıralar yeniden ortaya çıkarılır. 2. Bilinç dışı, istem dışı işlevlerin düzenlenmesini sağlar. Hipnoz, istem dışı fonksiyonları değiştirebilir. Örneğin verilen telkinler nefesi ya da kalp atışını yavaşlatabilir. 3. Bilinç dışı duyguların merkezidir. Duygusal bir durumda olduğumuz zaman hayal ettiğimiz şeye doğru itiliriz. Diğer bir deyişle duygular enerji dinamolarıdır veya zihnin motivasyon gücüdür. Eğer iki duygu aynı zamanda varsa en güçlü olan kazanır. Aynı bir futbolcu gibi iyi bir gol atmak ister ama atamamaktan korktuğu için direğe çarpar. 4. Bilinç dışı hayal kurma merkezidir. 5. Bilinç dışı alışkanlıkları kontrol eder. Doğa boşluklardan nefret eder, dolayısıyla yeni alışkanlıklar mutlaka eskilerinin yerini almalıdır. Bazılarını ortadan kaldırmak kolaydır, bazıları da bilinç dışı tarafından sıkıca tutulmuştur. Nedenlerini bulmak ve ortadan kaldırmak için terapi tekniklerine ihtiyaç duyulabilir. 6. Bilinç dışı yeniden programlanabilir. Bilinç dışını programlamanın 5 metodu vardır. Bunlar tekrar, otorite figürleri, özdeşim kurma, hipnoz, otohipnoz ve duygulardır. Tekrar yavaş, zor ama yeteri kadar zaman verilirse ve güçlü bir bilinç dışı direnç yoksa işe yaramaktadır. Otorite pozisyonunda olan kişiler, aile bireyleri, öğretmenler, doktorlar, yöneticiler vesaire bilinç dışında iz bırakırlar. Bir başkasıyla özdeşim kurma bilinç dışını girdiği için açabilir. Her kişinin içinde sevilmek, değerli olmak, ait olmak, kabul edilmek, tanınmak ve itilmekten korunmak isteyen bir yapı vardır. Bazen kişi ihtiyacı olan ilgiyi almak için bu ilginin bedeli fazla olsa bile kabul edilmeyen şeyler yapabilir. insanların hayatlarını değiştirmelerine yardımcı olabilmek için hipnozun kullanılmasının nedeni, hipnozun bilinç dışını değiştirmeye yarıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ama farkında olmadan yapılan kendi kendine hipnoz bilinç dışını etkileyebilir. Örneğin TV karşısında kişi birden kül tabağını sigara dolu bulabilir ama bu kadar içtiğini hatırlamayabilir. Duygular özellikle derin olanlar derin ve uzun süren izlenimlere yol açabilmektedir. Duygusal olarak heyecanlı bir kişi amacını gerçekleştirmede birçok engeli aşmak zorunda kalabilir. Ayrıca tehlikeli bir köpeğin saldırısına uğramış bir kişi de hayatı boyunca mantıklı bulmasa bile köpek fobisini taşıyabilir. Kişinin bütün düşünceleri, izlenimleri ve fikirleri onu kontrol eden parçandan kaynaklanır, yani bilinç dışından. Bilinç dışı kişi için önemli olan olayları hafızada depolar. Olaylar, duygusal tepkiler ve tepkilerinin fiziksel sonuçları bilinç dışında depolanır. Eğer bir kişi parmağını bir mumla yakarsa, bu olayı fiziksel acıyı ve duygusal öfkeyi geri çağrışım yaparak hatırlayabilir. Bilinç dışı olayları bu şekilde hatırlamayı sağlar. Böylece gelecekte de kişiyi bu şekilde etkileyebilir. Bu bilginin tutulmasının nedeni, aynı hayatı gelecekte tekrar yapmamak adına olabilir. Yanmaktan kaçınmak ve hayatta kalmak iyi bir fikirdir. Burada hatırlamanız gereken önemli nokta, bilincin bilinç dışı tarafından kontrol edildiği ve etkilendiğidir. İşin tehlikesi de buradadır. Mantıklı bir karar, duygusal ihtiyaçlardan, gizli isteklerden, içgüdüsel davranışlardan ve derin heveslerden etkilenebilir. Çoğu durumda ufukta gözüken bir kararda büyük bir üzüntüye neden olmaz. Ama önemli olaylarda ya da kişinin önemli olarak algıladığı olaylarda bilinç dışı sorun çözülene kadar yıllar boyunca etkilenebilir. Şimdi kısmen önemsiz bir olayın yıkıcı yankılarına göz atalım. Küçük bir çocuğun ilkokula çok sinirli bir öğretmeni var ve onu sınıfın ortasında cezaya bırakıyor ve önemsiz bir olay için onu ahmak olarak niteliyor. Çocuk arkadaşlarının önünde çok utandırıcı bir duruma düşmüştür. Ürperme ve korkma hissetmiştir, hatta bacakları titremiştir. Aynı zamanda suçlu olmaktan dolayı utanç duymuştur. Çocuk ileride bu öğretmenini hatırladığında aynı korkuları tekrar hissedebilir. Ona karşı çok büyük bir öfke duyabilir. Bu olay çocuğun masum, saf ve kolayca etkilenen yapısında hep yankılanacaktır. Her zaman otorite figürlerinden korkarak yetişecektir. Başkaları ona bakarken kendini utanç halinde hissedecektir. Yanlış bir şey yaptığında önemsiz bile olsa kendini suçlu hissedecektir. Haksızlığa karşı koruyamadığı için kendinden nefret edecektir. Kendini başkalarına göre daha şanssız hissedecektir. Hayatının zor olduğunu, bütün öğretmenlerin adaletsiz olduğunu ve gücünü yanlış kullandığını düşünecektir. Başkalarına güvenmekte güçlük çekecek, insanların en çok ihtiyaç duyduğu anlarda ihanet edeceğini düşünecektir. Kimseye güvenmediği için ilişkiye girmekte de zorlanacaktır. Bu nedenle arkadaşlık kurmaktan kaçınacak ve hep başarısız ilişkiler yaşayacaktır. Bu da onda büyük bir öfkeye ve acıya neden olacaktır. Bu konuyu birisine açmayı düşündüğünde alay edeceklerini düşünecektir. Bu yüzden bütün sırlarını kendi içinizde tutacaktır. Her ne kadar kişi bu olayı düşünmese de aklına getirmemeye çalışsa da tek bir olay duygularını tetikleyecektir. Böylece küçük bir olayı felaket olarak adlandıracaktır. Ayrıca geçmiş şimdiki zamanın bir parçası olduğu için hasta olacaktır. Kişi her ne kadar olayları bilinç dışına gömmeye çalışsa da aklının bir parçası hala bu olaylar hakkında düşünmeye devam edecektir. Ama tüm bunları kişi kendi lehine çevirebilir. Bilinç dışını kendi sorunlarını çözmek için kullanabilir. Aslında insan beyninin ürünü olan düşünce ve eylemler yine o kişinin geçmişte yaşadığı olaylar ve deneyimler tarafından belirlenmektedir. Geçmişte yaşanılan her olay, deneyim ya da bilgi, beyin hücrelerinin içinde bir takım protein zincirlerinin oluşmasına ya da bir çeşit yolların oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin iğne battığında acı hissini yaşamamızın ya da çok sevdiğimiz bir tatlıyı yediğimiz zaman mutluluk hissini yaşamamızı sağlayan bu elektronik sinyal bağlantılarıdır. Bütün bunlar aslında yaşadığımız olaylara beynimizin getirdiği yorumla ilişkilidir ve bu yorum da beynimize yine geçmişte yaşanan olaylar esnasında öğretilmiştir. Örneğin aynı restorana gittiğimizde aynı yemeği yeme eğilimimiz bu şekilde kolayca oluşmaktadır. Erken boşalan bir erkeğin bir türlü bu alışkanlığından kurtulamamasının nedeni de yine budur. 53. ayrımın sonu. Sayfa 474.